Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Aban 1400, Hicri Kameri 28 Rebiülevvel 1443 ve Miladi Takvimle 4 Kasım 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eşe ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Emperyalizm ile Milli Mücadele Günü ve İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
...13 Aban, İran milletinin küresel emperyalizme karşı direnişi ve zaferinin sembolü. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Amerikan emperyalizminin düşüşünün işaretlerinin ortaya çıktığını bildirdi. İran Petrol Bakanı, devrim muhafızlarının gurur verici eylemini takdir etti. İran nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da başlayacağını bildirdi. Irkçı İsrail'in direniş karşısında kaygısı devam ediyor. Amerika, Siyonist İsrail'e ait casus yazılım Pegasus'u kara listeye aldı. Irak'ın doğusunda 11 IŞİD sığınağı imha edildi. Şimdi haberler.
Bugün 4 Kasım, Hicri Şemsi 13 Aban, İran İslam Cumhuriyeti'nde küresel emperyalizm ve ulusal mücadele günüdür. 42 yıl önce bugün İranlı öğrenciler Amerika'nın İran İslam devrimine karşı sayısız komplolarını kınamak ve protesto etmek için Tahran'da casus yuvası olarak kullanılan Amerika Büyükelçiliğini basarak buranın kontrolünü ele geçirdiler. Her yıl bu münasebetle İslami İran halkı, ulusal birlik ve İslami dayanışmasını ülke çapında başta yürüyüşler olmak üzere çeşitli etkinliklerle anmaktadır. Zira bu yürüyüşler İslam devriminin bağımsızlık, özgürlük, İslam Cumhuriyeti ve emperyalizmle mücadele mesajını haykırışıdır. 13 Aban İran İslam devrimi tarihinde 3 kritik anda 3 önemli olayı hatırlatmaktadır. Bu 3 önemli olay İmam Hümeyni'nin Türkiye sürgününün yıl dönümü, devrim Pehlevi rejimi tarafından öğrencilerin öldürülmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin çizgisini takip eden öğrencilerin Tahran'daki Amerikan casus yuvasını ele geçirmeye yönelik devrimci hareketidir. İranlı öğrencilerin bu gelişimi bir dönüm noktasıdır.
İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti halkı ve güçlü sistemi düşmanların şeytani planları karşısında Amerika'nın boş ve şeytani heybetinin dünya sahnesinde gerilemesinin etkilerini açıkça göstermiştir dedi. Emperyalizm ve Milli Mücadele Günü münasebeti yayınlanan bildirdi. Şu cümlelere yer verildi. 13 Aban, 4 Kasım'ın İslam devrimi tarihinde devam etmesi, İran halkının Amerikan emperyalizminin ve uluslararası siyonizmin sömürgeci ve emperyalist siyasetlerine yönelik sürekli uyanıklılığını ve basiretini göstermektedir. Bildirinin devamında ise şu cümleler dikkat çekti. Terörist Amerika liderliğindeki hegemonik rejimin son yıllarda İran'a baskıcı yaptırımlar uygulamak, İslami İran'ın ilerlemesini engellemek, nükleer bilim insanlarına suikastler düzenlemek, General Şehit Kasım Süleyman'ı şehit etmek, fitne, kargaşa gibi çeşitli komploları korumak gibi eylemleri İran halkının içgörüsünün güçlü duvarına toslayan, ülkedeki benzin dağıtım sistemine siber saldırıda dahil olmak üzere çeşitli yöntemler sürekli düşmanlıkların örnekleridir. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ayrıca şöyle dedi. Ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin halkı ve güçlü sistemi bahsedilen sorunlara rağmen İmam Hümeyni'nin ideallerinin kurulması, gerçekleşmesi ve İslam İnkılabı'nın değerli rehberliği ile İslam devrimi yıllarca direniş ve şeytani planlar karşısında zafer kazandı. Amerika'nın boş ve şeytani ihtişamının gerilemesi tüm dünyada net bir şekilde görüldü.
Tahran'da yaşayan İslam ülkelerinden bir grup öğrenci daha fazla birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak vahdet emperyalizm karşısında zaferin anahtarıdır dedi. İrna'ya göre dün akşam emperyalizmle milli mücadele günü arifesinde Tahran'da yaşayan Afganistan, Lübnan, Yemen ve Suriye'den çok sayıda öğrenci Lübnan Enformasyon Bakanı'nın son açıklamalarına ve Yemen halkına desteğini bildirdi. Bu etkinlikte İslam ülkeleri öğrencileri Amerika'ya ölüm, Siyonist rejim İsrail'e ölüm gibi sloganlar atarak gaspçı Siyonist rejime ve cani Amerika'ya karşı direniş çağrısında bulundular. Etkinlik sonunda okunan bildiride şu cümleler yer aldı. Yemen halkının yaklaşık 7 yıldır devam eden kuşatması ve savaşın devam etmesi gölgesinde düşman Suudi ve Amerika bu saldırganlığı reddeden her türlü ifade özgürlüğüne baskı yapmaya devam ediyor. Bildirde ayrıca şu cümlelere yer verildi. Bu bildiri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gibi başlıklara tarafından da tekrarlandı. Ancak Suudiler ve Arap ve İslam ülkelerindeki ajanları ülkelerin bağımsızlığına bakmaksızın onları arka bahçesi gibi görüyor. Halbuki böyle bir tutumu Lübnan ve diğer İslam ve Arap ülkeleri tarafından reddediliyor.
İran Petrol Bakanı İslami İran Devrim Muhafızları Ordusu'na hitaben yayınladığı mesajda İran petrol tankeri yükünü Amerikan deniz korsanlarından kurtardığı için teşekkür etti. İran Petrol Bakanı Cevat Ovcu mesajında İran halkının düşmanları 13. hükümetin İran halkına hizmetlerini engellemek, hükümetin yaptırım kuşatmasını kırmaya kararlı olduğunu, İran'ın petrol ve ürünlerinin ihracatında bir artışı bizzat gördüklerini, bunu engelleyemeyeceklerinin pekala farkında olduklarını, bundan dolayı da eskiden beri gelen düşmanca bir taktiğe başvurduklarını ama İran'ın bu gibi şeytani oyunları bozmaya devam edeceğini söyledi. Oji, düşmanların bu taktiğinin İran devrim muhafızlarının uyanıklılığı, iradesi ve cesaretiyle bozulduğunu belirterek şöyle dedi. Petrol Bakanı olarak bu deniz güçlerinin her birinin ellerinden öpüyorum. İran petrol tankerini Amerikan korsanlarından kurtardığı için devrim muhafızlarına şükran ve takdirlerimi sunuyorum. Bilindiği gibi devrim muhafızları ordusu deniz kuvvetleri Amerika'nın Umman denizinde İran petrol tankerini kaçırma girişimini başarısıza uğrattı. Devrim muhafızları olayla ilgili görüntüleri ilk kez yayınladı. Ülkenin güneyindeki Umman deniz sularında İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyan Amerika, İran petrolünü başka bir tankere yükleyerek tankeri bilinmeyen bir yere yönlendirdi. Başarılı bir heliborne operasyonları ile tanker gemisinin güvertesine inen İran devrim muhafızları askerleri söz konusu tankeri İran kara sularına yönlendirdi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kani, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 24 Kasım'da yeniden başlayacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrico Mora ile nükleer anlaşma ile ilgili telefon görüşmesi yaptığı bilgisini verdi. Bakri Kani, Mora ile Viyana'da 6 tür yapılan nükleer anlaşma müzakerelerinin Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının kaldırılması amacıyla 29 Kasım'da yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını ifade etti. Amerika'da Joe Biden'in göreve gelmesiyle 6 Nisan'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan ve 6 tür yapılan nükleer anlaşma müzakerelerini İran'daki hükümet değişikliği nedeniyle ara verilmişti. İran hükümetinin görüşmelere yeniden döneceğini açıklamasının ardından Mora, 14 Ekim'de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kani ile Tahran'da görüşerek İran ile Avrupa Birliği arasındaki müzakereleri yeniden başlatmıştı. Avrupa Birliği'ne göre toplantı İran Dışişleri Bakanlıkları ve 4+1 grubu milletvekilleri ve siyasi direktörleri düzeyinde yapılacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı daha önce Twitter'de İran'ın baskıcı ve yasa dışı yaptırımların tam ve etkili bir şekilde kaldırması, İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleştirmesini garanti altına almasını istemişti.
İslam mezheplerini yakınlaştırma Dünya Birliği Genel Sekreteri Hamid Şehriyari, Şii ve Sünnilerin vahdeti Siyonist rejimi sarsdı ve bugün bu sahte rejim Gazze'ye asker göndermeye cesaret edemiyor dedi. Hüccetül İslam Hamid Şehriyari dün yaptığı açıklamada, bugün birliği aştık ve yeni İslam medeniyeti hakkında konuşmamız ve el ele vermemiz gereken bir gündür. Bu da kuşkusuz inkılabın nimetleridir dedi. Şehriyari açıklamasında ayrıca şöyle dedi: İslami İran çok etnikli ve dindar bir ülkedir ve geçmiş asırlardan beri tüm bu etnik ve dini çeşitlilikle birlikte barış ve güvenlik içinde birlikte yaşadık ve hiçbir dini toplumumuzdan asla dışlamadık ve bu çok önemli durum binlerce yıllık tarihimizden bugüne kadar gelmiştir. Şehriyari ayrıca şöyle dedi: Bugün İmam Hümeyni'nin inkılabı ve devrimin yüce liderinin güçlü rehberliği sayesinde Siyonist rejim İsrail tüm mali ve güvenlik desteğiyle kendi evinde kuşatılmıştır. Şehriyari son olarak şöyle dedi: Bu sahte rejim gerçekten çaresiz ve bu ev aslında örümcek ağından yapılmış bir ev gibidir. Zira bu ev kuzeyden Hizbullah, güneybattan Hamas tarafından izleniyor.
İran Sağlık Bakanı Afganistan'ın Kabil kentinde bir hastaneye yapılan terör saldırısını kınadı. İRNA'ya göre Bahram Aynullahi dün yayınladığı bir mesajda şöyle dedi: Kabil Hastanesi'nde meydana gelen patlamada bazı Afgan vatandaşı ve sağlık personelinin hayatını kaybetmesi veya yararlanmasını İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Personeli adına kınıyorum. İran Sağlık Bakanı mesajının ayrı bir yerinde şöyle dedi: Bu insanlık dışı ve korkunç olay için taziyelerimi sunarken, İran İslam Cumhuriyeti olarak bu saldırıda yaralananların tedavisi için her türlü yardımda bulunmaya hazır olduğumuzu bildirmek isterim. İran Sağlık Bakanı bu insanlık dışı olayın mağdurlarına ve yaralılarına Allah'tan acil şifa diledi. Kabil'de bir hastaneye IŞİD'in salı günü düzenlediği saldırıda 25 kişi öldü, en az 50 kişi yaralandı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçiliği Rusya'dan 700 bin dozdan fazla Sputnik V aşısı teslim aldıklarını duyurdu. İran'ın Moskova Büyükelçiliği dün İran'a gönderilmek üzere Rusya'dan 777.600 doz Rus Sputnik V aşısına teslim alındığını bildirdi. Söz konusu aşıların İran sevkiyatının bugün gerçekleşmesi bekleniyor. İran geçtiğimiz aylarda Rusya'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını Rus Gamaleya Enstitüsü'nün lisansı altında ülke içinde üretmeye başlamıştı.
Türkiye'nin 3 Kasım 2021 günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 363.238 COVID-19 testi yapıldı, 29.764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 33.366 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulayanların oranı %78,83, birinci doz aşı yapanların oranı %89,44 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116.831.329 doza yükseldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı aracılığıyla sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde Twitter'da Recep Tayyip Erdoğan ve ölmüş başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi. Paylaşımlarda bulunan kullanıcıların Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işledikleri ifade edilen dilekçede paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ve failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur denildi. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada manipülatif paylaşımda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı.
İngiltere Avam Kamerası'nda yapılan Kürtlerin politik temsili ve Türkiye'deki eşitlik oturumunda Türkiye'de çok sayıda seçilmişin cezaevinde oluşuna, diğer baskı ve eşitsizliklere dikkat çekildi. Brighton Camp Town bölgesini temsil eden parlamenter Lloyd Cameron Russell Moul'un çağrısıyla düzenlenen oturumda APPG'nin All Party Parliamentary Group Kürtler konusundaki raporu değerlendirildi. Russell Moul, Halkların Demokratik Partisi HDP seçilmiş vekilleri ve belediye başkanlarının Türkiye'de artan bir baskı ile karşı karşıya olduğunu söyledi ve Kürt ve Kürdistan kelimelerini kullandığı için dokunulmazlığı kalkan milletvekilleri olduğunu söyledi. Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK'nın bir terör örgütü olarak görülemeyeceği yönündeki kararına atıfta, atfen İngiltere'nin PKK'yı yasa dışı terör örgütü sınıflandırmasından çıkarmayı değerlendirip değerlendirmediğini de soran milletvekili mahkemede PKK aleyhine sunulan kanıtların aslında Türkiye güvenlik güçleri tarafından işlenen suçlar olduğunu söyledi.
Terörizmi İsrail Savaş Bakanlığı Lübnan direnişçilerinin olası saldırıları korkusu nedeniyle işgal altındaki toprakların kuzeyinde yeni bir sistem kurdu. Siyonist rejim Savaş Bakanlığı çarşamba günü yayınladığı bildirdi. İşgal altındaki bölgelerin kuzeyindeki Suriye ve Lübnan'dan gelebilecek tehditleri tespit etmek ve uyarmak için gökyüzü şebnemi sistemini kurduğunu duyurdu. Siyonist Savaş Bakanlığı bildirisinde bu sistem büyük bir balondan oluşuyor ve Savaş Bakanlığı'nda bulunan silah geliştirme ofisi ile Amerikan Füze Savunma Ajansı arasında ortak bir program çerçevesinde inşa edildi denildi.
Amerika yönetimi aralarında Siyonist İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Group ve Kandırıyor'dan olduğu 4 şirketi yabancı ülkelere casus yazılımı sattıkları gerekçesiyle kara listeye aldı. Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Amerika hükümeti Amerika'nın ulusal güvenlik ya da dış politika çıkarlarına ters düşen eylemleri nedeniyle 4 yabancı şirketi yaptırım listesine almıştır ifadesine yer verildi.
Irak Halk Seferberlik Kurumu Haşir Şabi, doğudaki Diyale eyaletinde terör örgütü IŞİD'in 11 sığınağının tespit edildiği ve imha edildiğini duyurdu. IŞİD terör örgütünün Irak'taki yenilgisine rağmen bu terör örgütünün bazı üyeleri hala ülkenin farklı yerlerinde bulunmakta, dağınık bir şekilde terör eylemleri gerçekleştirmektedir.
Ve Çocukları Kurtarın Fonu, korona sonrası dönemde yoksulluk riski altındaki Avrupalı çocukların sayısında artış konusunda uyarıda bulundu. Tek ebeveynli veya geniş ailelerde yaşayan veya engelli göçmenlere ve etnik azınlıklara mensup çocuklar yoksulluğa karşı daha savunmasızdır.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. sabahki ilk yorumumuz Beyaz Saray çelişkilerinin Barcum'a dönüş engelleriyle ilgili. Beyaz Saray, İran ile müzakere talebini gündeme getiriyor ve Barcum'a dönmeye hazır olduğunu iddia ediyor. Fakat aynı zamanda İranlı firmalar ve kişilere karşı yaptırımlar uyguluyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Salı günü Twitter sayfasındaki mesajında ayrıca Tahran'ın titizlikle Amerikalı yetkililerin davranışlarını değerlendirdiğini yazdı. Emir Abdullahyan ayrıca 4+1'in karşılıklı çıkarlar ve haklara dayalı müzakereler için hazırlıklı olmasını istedi. Barcum nükleer anlaşması Amerika Başkanı Donald Trump tarafından ihlal edildi. Ardından halen başkanlık görevini sürdüren Başkan Joe Biden, Washington'un Tahran'a maksimum baskı siyasetinin yenilgiye uğradığını itiraf ederek Amerika'nın Barcum'a geri dönmek istediğini söyledi. Fakat Beyaz Saray şimdiye kadar bu bağlamda herhangi olumlu bir adım atmazken, üstelik yeni yaptırım kararlar bile almaktadır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Barcum ve Amerika ile Avrupa'nın siyasetleri hakkındaki açıklamaları birkaç önemli konuya işaret ederken, Barcum'a geri dönmenin önündeki engelleri değerlendirmede çok önemli olan birkaç noktaya işaret ediyor. Emir Abdullahyan, Amerika'nın esasen Barcum Anlaşması'na geri dönmek gibi ciddi niyeti olmadığını ve mantıksız davranışlarla İran'ı yaşanan olaylardan suçlu göstererek Tahran'a siyasi baskı ve yaptırım politikasını sürdürmeye çalıştığını belirtiyor. Avrupa'nın Barcum Anlaşması'ndaki sorumluluklarını yerine getirme konusunda pasifliği ve eylemsizliği ise Amerika'yı tek yanlı siyasetlerini sürdürmede teşvik eden diğer etkendir. Halbuki bizzat Amerika'nın oluşturduğu çıkmazdan Barcum Anlaşması'nın kurtarmanın tek mantıklı çözüm yolu taahhütlerine kayıtsız şartsız geri dönüştür.
Barcum sorumlulukları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 bildirisi çerçevesinde gerçekleşmesi hiç şüphesiz Barcum'un korunması için en mantıklı yoldur. Zira eski hataların tümü Barcum'un yok olması ve tüm tarafların zararlı çıkmasından başka bir şey olmayacaktır. Uluslararası meseleler uzmanı ve akademisyen Erdişir Sanayi, Barcum Anlaşması'nın imzalandığı yıldır durumu ve mevcut durumu karşılaştırarak, Joe Biden'ın Amerika içinde bir toplu görüşe varma çalışmaları ve bölgesel sabotajları, Beyaz Saray'ın nükleer anlaşmaya geri dönme sürecindeki en önemli sebepler olduğuna işaretle şöyle diyor. Amerikalı yetkililer görünüşte, Trump döneminde İran'a karşı maksimum baskı siyasetinin yenilgiye uğradığını söylüyor ve Amerika'nın yeni tutumu olmadığını belirtiyorlar. Fakat pratikte İran'a karşı maksimum baskı siyasetinin yararlarından da vazgeçemiyorlar. Barcum nükleer anlaşma ile ilgili bir diğer sorun, arada bir Beyaz Saray yetkililerinin mantıksız tutumlarında göze çarpan tehdit edebiyatıdır. Bu konunun en son örneği İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin tepkisiyle karşılaşan Amerikan Dışişleri Bakanı Antonio Blinken'in sözleridir. Hatipzade, Blinken'in İran için diğer seçenekleri takip etme konusundaki son sözlerine tepki göstererek İran'a yönelik tehditler hiçbir zaman etkili olmadı dedi. Hatipzade'nin de belirttiği gibi Amerika'nın muhtemel seçenekleri bölgemize zaten tesis edildi. Amerika için bundan kaynaklanan feci başarısızlıklar ve diğerlerinin çözmesi gereken skandal herkes için açık. Amerika'nın Barcum nükleer anlaşmaya karşı hataları ve İran'a yönelik yasa dışı yaptırımların devam ettiği aşikar ve inkar edilemez. Aslında Amerikan nükleer anlaşmanın mevcut durumundan sorumludur. Nükleer anlaşmaya geri dönmek, Amerika ve Avrupa ile ilgili oluşan güvensizlik sebebiyle tabii ki zordur, fakat çok karmaşık bir denklem değildir. Her şey Washington ve Avrupa Birliği'nin sorumluluklarını yerine getirmesine bağlıdır. Fakat eski ahde vefasızlıklar sebebiyle doğruluğu denenmelidir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Balfour Bildirgesi'nin 104. yılı ve Filistinlilerin direnişe vurgusu hakkında. Derin iş güçleri Balfour Bildirgesi'nin 104. yılında bildirgenin boyutları ve sonuçlarını açıklayarak Siyonist rejime karşı derin işin devam etmesine vurgu yaptılar. Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, 2 Kasım 1917 tarihinde İngiltere Yahudiler Toplumu lideri ve Avam Kamarası üyesi Lord Walter Rothschild'e hitaben Balfour Bildirgesi'ni gönderdi. Balfour Bildirgesi, İngiltere hükümeti tarafından el konulan Filistin topraklarında İsrail rejiminin kurulmasına izin veriyordu. Bildiri 1948 yılında Filistin topraklarının 1948 yılında işgal edilmesi ve Siyonist rejimin varlığı ve kurulmasına sebep oldu. Derin iş grupları Siyonist rejimin işgalcilik ve işlediği insanlık dışı cinayetlerinin Balfour Bildirgesi'ne dayandığını belirterek İngiltere hükümetinin de ırkçı rejimin işlediği cinayetlere ortak olduğu kanaatindeler. İşgal edilen Kudüs kenti valisi Adnan Gays, Balfour Bildirgesi 104. yılında yaptığı açıklamada bildirgenin dönemin cinayeti olduğunu ifade ederek İngiltere'den bu bildirgenin ve sonuçları nedeniyle Filistin halkının özür dilemesini istedi. Balfour Bildirgesi ile ilgili var olan önemli bir konu, onun Batı Asya bölgesinde sömürgeciliğin göstergesi olmasıdır. Zira sömürgeci bir hükümet tarafından yayınlanmıştır. Bu bağlamda Balfour Bildirgesi'nin 104. yılı nedeniyle Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından düzenlenen oturuma katılanlar, Balfour cinayetinin Filistinliler hakkında işlenen tüm cinayetlerin temeli atan ve Filistin halkının yarısından fazlasını kendi topraklarından ihraç ederek etnik temizlikle birlikte yüzlerce masum insanın öldürülmesine sebep olan sömürgeci siyasetinin başlangıcı olduğunu belirttiler.
Bir diğer konu sömürgecilik ve Siyonist rejim arasında güçlü bir bağlantının var olmasıdır ve sömürgeci güçler bu çakma rejimin kurulmasında rol almalarına ilaveten her zaman bu ırkçı rejimin ve Filistinlere karşı işlediği cinayetleri desteklemişlerdir. İngiltere korsan rejimi şekillenmesinde büyük rol oynamıştır ve günümüzde de Amerika işgalci rejimin başlıca hamilerindendir. Bu desteğin duruğu Trump başkanlığından Amerika eski hükümetinin 100 yılın anlaşması ile Siyonist rejime büyük bir hizmette bulunması ile yaşandı. Buna binaen Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas, Balfour Bildirgesi'nin 104. yılında Balfour ve Filistin karşıtı planlar arasında fark olmadığını belirtti. Bir diğer önemli konu Filistin'in Balfour Bildirgesi'nin 104. yılındaki şartlarıdır. Son aylarda Siyonist rejim 10 yıllık bir aradan sonra yeni bir başbakanın iş başına gelmesine şahit oldu. Natali Bennett ve Yair Lapid'in dönüşümlü kabinesi gerekli güç ve tutarlılığa sahip değildir. Hatta koalisyon kabinesinin dağılma ihtimalinden bile söz edilmekte. Bu şartlarda korsan rejimin Filistin'e karşı şiddeti daha da artmıştır. Arap ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşme sürecinin devam etmesi ise Filistinlere karşı korsan rejimin uygulayacağı şiddetin daha da yoğunlaşmasına sebep oldu. Başka bir ifadeyle sömürgeci güçler ve özellikle Amerika'nın normalleşme sürecini desteklemesi ayrıca ırkçı rejimin içteki zaaf ve güçsüzlüğü ile Balfour Bildirgesi'nin 104. yılında Filistinlere karşı şiddetin yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Diğer önemli konu ise sahte rejim ve batılı destekçilerine karşı direnişin Filistinlerin en önemli stratejisi olmasıdır. Bu bağlamda Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Balfour Bildirgesi yıl dönemi sebebiyle yayınladığı bildiride şöyle yazdı. Direniş tüm çeşitleriyle halk direnişinden silahlı direnişe kadar meşru seçenek olarak kalacaktır. Zira kendi değerini kanıtlamıştır ve Filistin halkına gasp edilen hakkını geri vermek ve Filistin topraklarından işgalcilere atmaya dayalı kararından geri adım atmayacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 13 Şaban 1400 Hicri Kameri, 28 Rebiyolevval 1443 ve miladi 4 Kasım 2021 Perşembe. Er 7 yıl önce böyle bir günde Hicri Şems'e 13 Şaban 1343 yılında Devrik Şah rejimi güvenlik güçleri Kutsal Kum kentinde İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin evine saldırarak imamı tutukladı ve ardından da imamı önce Tahran'a ve sonra Türkiye'ye sürgün ettiler. Ülkenin bağımsızlığını savunan ve yabancılara her türlü dokunulmazlık hakkı tanıyan kapitülasyon kanununa şiddetle karşı çıkan rahmetli İmam Hümeyni İslami değerler uğruna sürgün edildi. Şah rejimi imamın sürgün edilmesiyle halkında muhalefet ve mücadeleden el çekeceğini zannediyordu. Fakat bu haberin ardından İran halkı despot şah rejimine karşı geniş çaplı protesto gösterileri düzenledi. (Gülüyor) 43 yıl önce bugün Hicri Şems'i 13 Şaban 1357 yılında İslam İnkılabı'nın zaferi için Müslüman İran halkının mücadelesi esnasında Tahran öğrenciler Diktaşah rejimi aleyhinde büyük bir yürüyüş düzenleyerek İmam Hümeyni liderliğindeki İslam İnkılabı'na destek verdiklerini ilan ettiler. Öğrenciler bu gösteri ardından Şah rejimi cellatlarının saldırılarına uğradı. Öğrencilerden birçoğu da şehit edildi. Bu olay İran tarihinde kayıtlara geçti ve her yıl bugün İran'da öğrenci günü olarak anılmaktadır. (Gülüyor) 42 yıl önce bugün Hicri Şems'i 13 Şaban 1358'de İmam Hümeyni'nin Türkiye'ye sürgün edilmesi ve İran öğrencilerin Şah rejimine bağlı piyonlarınca katliamının ilk yıl dönümü münasebetiyle Tahran'da öğrenciler tarafından geniş yürüyüş yapıldı. Ardından bu gösteriler esnasında kendilerini imamın izindeki öğrenciler diye tanımlayan bir grubu inkılapçı Müslüman öğrenci tarafından tam manasıyla bir casusluk yuvasına çevrilen ve ülkenin milli güvenliği aleyhine girişimlerin odağı haline gelen Amerika'nın Tahran elçiliği ele geçirildi. Bu eylem İran İslam İnkılabı'na karşı çok sayıda Amerikan komplosunu protesto etmek için gerçekleşti. Amerika Büyükelçiliği'nin ele geçirilmesinden önce İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın İran'a yönelik müdahalesi ve komplosu nedeniyle Washington'a defalarca resmi bir şekilde itirazlar yapılmıştı. Ancak Amerika hükümeti protestoları görmezden geldi ve İran'ın iş işlerine karışmaya devam etti. Amerika Büyükelçiliği'nin ele geçirmesinden sonra buradan elde edilen belgelere göre bu büyükelçiliğin aslında İran halkına karşı aktif bir casusluk ve komplo merkezi haline geldi, kanıtlandı ve bu yüzden Amerika'nın Tahran elçiliğinin ele geçiriliş günü Dünya Müstekbirliği ile Mücadele Günü olarak isimlendirildi. Rahmetli İmam Hümeyni bu olayla ilgili yaptığı konuşmada Amerikan casusluk yuvasının kapatılması birinci inkılaptan çok daha büyük bir inkılaptı dediler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
AKP'de büyük erime.
Yeni Asya.
Bu zam herkesi vuracak.
Star.
Pentagon'dan kritik Türkiye ve F-35 açıklaması. Görüşmeler oldukça verimli geçti.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırlayalım. Mehmet Ali Verçen, 2 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nın umuduyla uygulamaları arasında uçurum var başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bazen birileri topluma tek bir yanlışı kabul ettirmek için 99 doğruyu savunmaktan çekinmez. Yıl sonu enflasyonunu %18.4 olarak revize eden Merkez Bankası, %16'ya indirdiği faizi biraz daha indireceğini beyan ediyorsa, söyleyebileceği doğruların tamamı şüpheli hale gelir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı geçen hafta yaptığı basın toplantısında sunum metninde olmayan ve neyi ima ettiği anlaşılmayan cari açığı kapatmadan enflasyonun kalıcı olarak düşürülemeyeceği önermesiyle şimdiye kadar İthalat üzerinden enflasyonu düşürme politikaları başarısız olmuştur iddialarını zikretti ve dinleyenleri şaşkına çevirdi. Şimdiye kadar ithalat üzerinden enflasyonu düşürme politikalarının kalıcı olarak başarılı olamadığına ve olamayacağına, bunun sadece cari açığı arttıracağına bu sütunda defalarca değinildi. İkincisi, Türkiye ekonomisinin ancak ve ancak her yıl cari açık vererek, yani borçlanarak ayakta kalması olgusunun yapısal bir hastalık olduğunu ve bu hastalık iyileştirilmeden diğer sorunların kalıcı olarak iyileştirilemeyeceğine değinildi. Her faiz arttırımı kararının ardından ekonomi yurt dışından gelen sıcak para sayesinde birkaç yıl nefes alırdı. Fakat bu dönemlerde ekonomide yapısal reform yapılmadığı için yapılan fedakarlıklar heder olur ve başa dönülür. Enflasyon tekrar artar vesaire. Döngü ve etkilerini madde madde hatırlayalım. 1. Faiz artar, dolarizasyon durur ve dövizde küçük de olsa bir çözülme olur. 2. Bankaların kredi verme şartları zorlaştırılır. 3. Bu gelişme yatırım amaçlı döviz talebini düşürdüğü için döviz fiyatları genellikle düşer. 4. TL mevduat, tahvil ve varlıkların reel getiri kazanma ihtimali güçlenir. 5. Bu gelişmeler yurt içi toplam talebi düşürür ve bu enflasyon düşmesine katkı sağlar. 6. Toplam talep düştüğü için ithalat da miktar olarak düşer. 7. İthalatın düşmesi ve TL faizlerinin artması dövizde olan talebi azaltır, bu da döviz fiyatlarının düşmesini sağlar. 8. Dövizlerin fiyatının düşmesi ithal ürünlerin fiyatını düşürür. 9. İthal ürün fiyatlarının düşmesi yurt içinde üretilen ürünlerin fiyatlarını terbiye eder ve arz yönlü enflasyon baskısını azaltır. 10. Enflasyon düşer. 11. Ucuzlamış döviz, artmaya başlayan kredi iştahı ve düşük enflasyon ortamı, iyimserliği ve iktisadi faaliyetleri arttırır. 12. İktisadi faaliyetlerin artışı toplam talebi, toplam talep kredi ve ithalatı, ithalat kurları, kurlar enflasyonu arttırır. 13. Döviz fiyatları ve enflasyon tekrar tehlike olabilecek seviyelere ulaşır ve en başa dönüşür. 14. Faizler arttırılır. Yukarıda faiz arttırmanın zorunlu hale geldiği 4 dönemin 4'ünde de 14 maddelik süreç neredeyse milimetrik olarak işlemiş ve kısa vadede başarılar sağlanmıştır. Fakat sonuçta iyileşme dönemlerinde gerekenler, yani yapısal reformlar, yani nitelikle sanayileşme sağlanamadığı için kalıcı başarılar elde edilememiştir.
Thank you.
İskender Korkmaz 2 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde eksi faiz, değersiz TL ile istikrar dikiş tutmaz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesinde başarısız olmasında banka yöneticilerin günahı var, zira onlar para, faiz ve kur politikasını Türkiye şartları içinde değil, hükümetlerin gölgesi altında düzenlediler, dik duramadılar. Birisi de çıkıp ben bu yanlışlara alet olmam demedi ama asıl sorun hükümetlerin popülist politikaları Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinden daha önde tutması oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Başkanlık sisteminden sonra ekonomik istikrarın aşırı bozulmasını ve kur şoklarının nedeni hem enflasyon hedeflemesi unutuldu. Hem de bu defa Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'nı açıkça tek başına yönetmesi oldu. Bunun içindir ki Merkez Bankası bağımsızlığı tek kararname ile kaldırıldı ve laf dinlemeyen başkanlar değiştirildi. Nihayet artık görünüşte başkan var ve fakat kararlar Cumhurbaşkanı'nın tercihlerine paralel veriliyor. Bu durumda Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlayamaz. Başkanın açıkladığı son enflasyon raporuna bakarsak, bundan sonra enflasyon tutmak çok zor görünüyor. Banka eksi reel faizi istemesinin nedeni olarak yatırımlar artar. Bu yatırım artışı ile dış açıklara neden ve üretimde kullanılan ithal girdi oranı düşer. Cari dış denge oluşur, döviz talebi düşer, kurlar dengeye gelir. Teorik olarak bu yaklaşım doğrudur ama Türkiye'nin içinde bulunduğu bugünkü ekonomik konjonktüre ve şartlara uymaz. Faiz ne olursa olsun yatırım yapılmıyor. Bunun nedeni hukuki altyapı ve demokratik altyapının ortadan kaldırılmış olması ve mülkiyet güvencesinin kaybolmasıdır. Kayyum atamaları, parti devletinin polisiye önlemleri, rekabet kurumunun talimat doğrultusunda 5 büyük market zincirine fahiş ceza kesmesi, Türkiye'de yerli ve yabancı ciddi fiziki yatırımların önünü kesmiştir. Merkez Bankası enflasyon raporunda anketlerden çıkan sonuç olarak yatırımların arttığını ve artacağını söylüyor. Ancak 2019'da yatırım artışı olmadı. 2020'de eksi değerde oldu. Bu sene firmalar mevcut yatırımların amortismanı için yatırım yapıyorlar. Dahası eğer yatırım ortamı oluşmaz ise anketlerdeki beklentiler de yalnızca niyet olarak kalır. Yatırım olmayınca Türkiye üretmek için ithalata devam etmek zorundadır. O zaman da eksi reel faizin yalnızca bozucu etkileri ortada kalır. Kurlar artmaya devam eder ve enflasyona yansır. Merkez Bankası kuru gözetmeyeceklerini söylüyor. Banka, değersiz TL'nin ihracatı arttıracağını, ithalatı kısacağını, cari açıkta denge sağlayacağını, denge halinde döviz talebinin azalacağını ve kurun yeniden dengeye geleceğini gerekçe olarak gösteriyor. Kur dengeye gelirse enflasyon da düşer.
Burak Kırlıoğlu 2 Kasım tarihli Milli Gazete'de enflasyona yenildik mi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası enflasyon hedeflemesine geçilen 2006'dan bu yana sürekli olarak fiyat istikrarından ve enflasyonun %5 hedefinde dengeye geleceğinden bahsederdi. Gerçi 2006'dan itibaren neredeyse hiç bu hedef tutturulamadı. Enflasyon hedeflemesi uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren yalnızca 2009-2010'da hedef tutturuldu ki bunda da uygulanan politikaların da başarısının değil de küresel ve yerel ekonomide yaşanan üretim ve talep daralmasının etkili olduğu belirtilmekte diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
15 senedir iki istisna haricinde enflasyonda hedefi bir türlü bulamayan Merkez Bankası, acaba gelinen noktanın da zorlamasıyla enflasyon konusuna bir geri adım mı attı? Fiyat istikrarı ve enflasyon hedefi bu saatten sonra merkezin öncelik listesinde alt sıralara mı indiler? Merkez Bankası Başkanı'nın geçen haftaki enflasyon raporu toplantısındaki açıklamaları bu soruları sorduruyor. Özellikten ziyade siyasetle uyumu önemseyen bir tarz sergileyen başkanın, bankanın bugüne kadarki en öncelikli hedefi olan fiyat istikrarı ve enflasyonu düşürmeyi rafa kaldırmış gibi konuşması ve kamuoyunun önüne yeni bir öncelikle çıkması manidar karşılanmalı sanki.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Emperyalizm ile mücadele günü.
Hicri Şems'i 13 Şaban günü İran takviminde İslam İnkılabı zaferinin ardından emperyalizm ile mücadele günü olarak adlandırıldı.
Biz de bu bağlamda sizlere özel bir program hazırladık. Hep birlikte dinleyelim.
Onun Şaban günü İran Çağdaş tarihinde üç önemli ve kader belirleyici olayı hatırlatmaktadır. Bu olaylar üç farklı dönemde gerçekleşmişlerdir. Bunların ilki İmam Hümeyni 13 Şaban 1343'te Türkiye'ye sürgün edilmesi, ikincisi baskıcı şah rejimine karşı çıkan öğrencilerin Hicri Şems'i Aban 1357'de katliam edilmesi ve üçüncüsü İmam çizgisi öğrencilerinin 13 Şaban 1358'de Amerikan casusluk yuvasını basması ve ele geçirmesiydi. Bu üç olayın ortak yanı ise emperyalizme karşı direnişti.
Gerçekte 13 Şaban 1343 olayında İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Hümeyni, Amerika'nın sultacı girişimine karşı ifşaat mahiyeti taşıyan konuşmasında İran'da kapitülasyon yasasının uygulanmasına itiraz ederek Amerika'nın İran üzerindeki sultasına baş kaldırmaya başladı. Bilindiği üzere kapitülasyon sömürge ve kolonyalizmden kaynaklanmıştı ve sömürgeci ülkeler tarafından zayıf ülkelere dayatılıyordu. Bu ifşaat mahiyeti taşıyan itirazlar İmam Hümeyni'nin tutuklanması ve nihayetinde de Türkiye'ye sürgüne gönderilmesine yol açtı.
13 Şaban 1357'de Tahran Üniversitesi'ne doğru yola çıkan bir grup öğrenci baskıcı şah rejimi güçlerinin saldırısına uğradı. Bu kanlı baskıcı saldırıda 56 kişi şehit düştü ve yüzlerce kişi de yaralandı. Bu acı gün İran'da öğrenciler günü olarak adlandırıldı. Amerika'nın casusluk yuvasının ele geçirmesi de emperyalizm ile mücadelenin en uç noktalarından biriydi. Bu olay 13 Şaban 1358'de İslam İnkılabı tarihinin bir parçası olarak takvimlere altın harfler ile yazıldı. Amerika'nın Tahran'daki büyükelçiliğinin ele geçirmesinden yaklaşık 7 ay önce İran'ın batı sınırlarında kimi çatışmalar yaşanmış, bölücü grupların ele başlığında kaoslar çıkarılmıştı. Daha sonra bu casusluk yuvasında bulunan belgeler bu kaosların Amerika tarafından planlandığını ve desteklendiğini ortaya koydu.
Amerika casusluğunun belgelerinin Tahran'da ortaya çıkması ve çeşitli kurum ve kişilere sızma planlarının keşfedilmesi, devrimci öğrencilerin eyleminin halk ve devrim kurumlarının da desteğini alan bu girişimin İran'daki Amerikan egemenliğine ve sultasına doğal bir tepki olduğunu gösterdi. Amerika casus yuvasının ele geçirilmesi, Washington'un Tahran'daki operasyon planlama merkezlerinden birini yok etmenin ve birçok komplo ve tezgahı engellemenin yanı sıra Amerika'nın bölgedeki güvenlik denklemlerinde ve nüfuz politikasında da etkili oldu.
Bu devrimci hareketin önemi o kadar büyüktür ki İmam Hümeyni bir mesajında bu hareketi ikinci devrim olarak adlandırdı ve birinci devrimden daha büyük olduğunu bile söyledi. Sultaya karşı protestocu öğrencilerin bu girişimi bağımsız, özgürlüğü seven bir milleti anlayamayan Amerikalı. Thank you.